indirgenemez komplekslik, Darwinizmi çökerten bilimsel delillerden birlikte bahsedeceğiz.
Şahane.
Birlikte inşallah iman hakikatleri, güzel iman hakikatleri size anlatacağız. Hoş geldiniz Erkan Bey.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Nasılsınız?
İyiyim, çok sağ olun.
Bu akşam özellikle yurt dışında kendim de Sayın Adnan Oktay Beyefendi'nin vesile olmasıyla bizim yurt dışında yaptığımız konferanslardan bir tanesi olan İndirgenemez Komplekslik adlı hem de sizin uzmanlık alanınız olan bu konuya değinmek istiyorum. Bunun içinde indirgenemez kompleksliğin içinde ayrıca bu tabii kelimeyi biraz açıklamak gerekiyor her şeyden önce yani bu sunuma başlamadan önce. Çünkü seyircilerimizin belki de çok da yakından tanıdığı bir kelime olmayabilir bu. Ben hemen isterseniz tasarım konusuyla başlamak istiyorum. Bu konuda tasarım konusunda özellikle sizin alanınız olmasından dolayı bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz?
Bu aslında zaten herkesin normal günlük hayatı içinde bildiği bir konu. O da nedir bilinen şey? Biz herhangi bir ürünle, herhangi bir durumla, işte bir manzarayla, herhangi bir alet edevatla karşılaştığımız zaman bizde bir fikir meydana gelir. Bu da onun sahip olduğu tasarımdan kaynaklanır. Yani şurada sizin gösterdiğiniz şey de mesela bir para. Metal, yuvarlak bir şey aslında. Üstünde bir takım şekiller var. Ama birisi o parayı gördüğü zaman hiçbir zaman bunun kendi kendine oluştuğunu düşünmez. Yani bir metalin kendi kendine durduk yerde doğal sebeplerle işte bir şekil sahibi olup yuvarlak hale gelip üstünde anlamlı kelimelerin oluştuğunu, anlamlı şekillerin oluştuğunu düşünmez. Der ki bu para varsa mutlaka bu parayı yapan birisi var. Veya işte biz hani bu stüdyoda oturuyoruz, karşımızda kameralar var. Bu odaya giren birisi o kamerayı gördüğü zaman hiçbir zaman asla ve kesinlikle o kameranın zaman içinde kendi kendine orada oluştuğunu düşünmez. Ya da bu bilgisayarın hiç kimse kendi kendine oluştuğunu düşünmez. Niye? Çünkü bu bahsettiğimiz bütün ürünlerin belli bir şekli, belli bir fonksiyonu, bu fonksiyonu hayata geçirecek parçaları var. Ve bu parçaların aynı anda bir araya gelmesinden ancak böyle bir sonuç çıkabiliyor. Bu parçalardan herhangi bir tanesini eksilttiğiniz zaman o tamamıyla işe yaramaz bir alet haline geliyor ki işte burada indirgenemez kompleksliğini yani kelime anlamını açıklamak için aslında şey işte bunun adı da indirgenemez kompleksik. Yani sizin karşınızda öyle bir şey var ki kompleks bir yapısı var. Yani karışık bir yapısı var. Ve bunun içinden herhangi bir parçayı çıkardığınız zaman o yapı bozuluyor. Yani o yapı ya bütün o haliyle var olacak, işe yarayacak ya da işe yaramaz bir çöp haline gelecek. Nedir? Biraz önce örnek verdiğimiz kamera. Merceği var, fokuslamak için ayrı bir kısmı var. İşte aldığı görüntüleri kaydetmek için bir parçası var. Onun içinde kaseti var, şu su var, bu su var falan. Bir de nedir? Elektrik kablosu var. Ona akım taşıyan. Bütün her şeyi var olsun. Elektrik kablosunu kaldırın. Kamera bitti. Yani işte bu o bütün detaylarıyla, bütün o parçalarıyla bir arada olduğu zaman iş yapan bir şey. Daha basit bir hale getiremiyorsunuz. Daha
Basit hale
basit bir hale
getirdiğiniz
getirdiğiniz zaman ne oluyor? O işlevsiz hale geliyor.
Gerçekten de mesela bu özellikle bu slaytta biz aslında şunu da söyle, şunu da göstermek istedik aslında. Bakın burada bir para var. Bu parayı paleontologlar, arkeologlar toprağın altından saatlerce, aylarca, günlerce çalışıyorlar, bu paraları çıkartıyorlar. Hatta hayatlarını vakfetmişler bu konuya. Niye? İşte biz toprağı kazacağız, buradan böyle bir para çıkartacağız. Ve bulduklarında da çok seviniyorlar. Niye? Çünkü o parayı bulduğunda geçmişte yaşamış insanlara ait bir kalıntı ortaya çıkıyor. Ve bunun üstünde bir bilgi oluyor. Mesela bu paranın üstüne bakıyorlar, diyorlar ki işte eski Roma döneminden kalma diyor. İşte 5 asırlık, 6 asırlık bir para bu diyor. Dolayısıyla bunun üstünde insanlık medeniyete ait, insanlık medeniyetinin işaretlerini taşıyan bir takım işaretler var bu buldukları paranın üstünde. Şimdi buna bu kadar şaşırıyorlar. Fakat mesela şöyle bir şey gördüklerinde, değil mi? Doğada mesela bunda çok büyük bir tasarım var. Bu büyük bir mucize. Bunun kanat hareketleri, uçuş sistemleri, organları, kanatlarının inceliği, bunun uçuşundan birçok örnekler, bilgisayar örnekleri alınarak Sikorsky helikopterlerin uçuş tekniklerini planlamada kullanıyorlar bilim adamları. Böyle bir şey gördüğünde çok kayıtsız kalabiliyorlar. Değil mi? Yani Ufacık bir paranın üstünde eğer ufacık bir iz bulabiliyorsak aslında böyle bir canlıyı ve yaratılmış olan böyle bir tasarımı gördüğümüzde çok daha hayretle bunu karşılamamız gerekiyor.
Mutlaka zaten o akıl almaz bir şey. Çünkü dediğiniz gibi yani o paranın üstünde şaşırtan şey belki o kadar eski dönemden evet. kalan bir şeyin evet. üzerinde bir akıl alameti görülüyor. Tabii. Yani demek ki o zamanki insanlar bunu yapan insanların işte belli bir aklı, belli bir teknolojisi, medeniyeti varmış ve böyle bir şey yapmışlar. Yani bu para olabilir veya herhangi bir işte evet. alet edevat o zaman kullanılan.
Evet.
Dediğiniz gibi yani bunda o aklı görüp de bu kadar heyecanlanan evet. insanların
evet.
yani kıyaslanamayacak
evet.
bir aklın eseri olan, her biri ayrı ayrı birer mucize olan binlerce, yüz binlerce çeşit canlıya bakıp da ha yani tesadüfen olmuş olabilir evet. gibi akıl almaz bir şey
evet.
söyleyebilmeleri tabii inanılır gibi bir şeydi. O da bir mucize aslında.
Onun cevabını da çok böyle boş kavramlarla açıklamaya çalışıyorlar değil mi Erkan Bey? Siz sürekli söz ediyordunuz mesela, yani konferanslarda Türkiye'de yanılmıyorsam 3-4 sene boyunca
evet.
böyle 600'den fazla konferansa evet. katıldınız.
Beraber
bir örneğinizi, evet, yani. Bir örneğinizi çok iyi hatırlıyorum ben. Orada yani evrimcilere, ateistlere soru sorulduğu zaman, yani böyle güzel bir canlıyı kim yaratmış olabilir dendiği zaman siz çok güzel bir örnek veriyordunuz. Tabii ki Harun Yahya hani, Beyefendi'nin kitaplarından
evet,
alınmış olan.
Alınmış, evet.
Evet. Bunu doğa ana diye böyle evet. garip böyle
tabii,
bir
tabii, akıl
şeyle,
almaz bir
evet.
şey. Yani o da zaten son şey yani işte uzaylılar yaptıdan bir önceki
evet,
şeydi o. Şimdi
versiyon,
zaten onu
değil
da
mi?
Geçtiler
evet.
uzaylılara geldiler. Yani o kadar komik bir şey ki hani kim yaptıya mutlaka bir cevap vermek
evet.
lazım. Sonuçta ortada bir canlı var, ortada mükemmel bir sistem var. O canlının kendisi, böceğin kendisi yapamayacağına göre.
Evet.
Şimdi tesadüf kelimesi de Allah razı olsun hocamızın kitapları,
evet.
eserleri, internetteki
evet.
yayınları sonucunda vesile olmasıyla zaten o kelime de artık ortadan kalktı.
Gerçekten hiç
evet, yani,
kelimeyi duyamıyoruz
evet,
bir yerde.
Ondan sonra onun şeyi bu sefer hani işte insanları sırf o anlık kandırabilmek, biraz kafalarını karıştırabilmek için işte doğa ananın
evet.
meydana getirdiği canlıya bakın falan,
evet.
doğa mucizesine bakın falan.
Evet.
Bu da yani
evet.
bu da çok komik çünkü doğa mucizesi ne demek? Doğa
evet.
ana kim?
Evet.
Yani doğa ana diye bir varlık var da o
evet.
bir şey yani... Akıl almaz bir şey. Doğa kim ki mucizesi olsun? Bir kere materyalist bir kafada mucizenin anlamı ne falan.
Evet.
Ya doğa dediğin taş, toprak, işte onların
evet.
bütününün adı oradaki bitkin şeyin. Bu kendini hani kendine bir faydası yok ki bir şey yaratsın. Ya
evet.
bu tamamıyla
evet.
kafa karıştırmaya yönelik şeyler ki artık bunlar da ortadan kalktı. İşte en son şeyleri uzaylılar getirdi falan gibi.
Gerçekten iyice. Son 10 senedir bu kelimeye ben hiç rastlamadım. Genelde böyle gazetelerde, belirli
evet.
böyle gazetelerin İşte pazar eklerinde böyle aktüelite bilim eklerinde sürekli böyle bir doğa ana kelimesi kullanırlardı. Herhalde utançlarından
evet,
artık
Allah'ın
dümdüz
izniyle,
olmuşlar
geçti,
maşallah.
İnşallah.
Harun Yahya Beyefendi vesile olmasıyla dümdüz onlar hiç kullanamıyorlar o kelimeleri
i̇nşallah.
Elhamdülillah. Bununla ilgili tabii ki doğadaki tasarım diye bahsettik. Bununla ilgili bir bilim dalı var. Biyomimetik. Bilim adamları doğadaki bazı canlılara, bazı yapılara bakıyorlar. Bunlardan örnek alıyorlar. Ve yeni teknolojiler geliştiriyorlar. Bunların en bilindiği mesela insan kemiğinin yapısı. İnsan kemiğinin bu içi boş yapısı. İnsan kemiğinin son derece yüksek bir ağırlığa mukavemet göstermesine sebep oluyor. Buna yarıyor. Yani kemiğin içi tamamen dolu olmuş olsaydı çok daha rahat kırılabilecekti aslında. Ama içindeki bu boş yapı sayesinde, buradaki detaylara da bakabilirseniz, burada gözüküyor. Bunun sayesinde kemik... Yaklaşık 2-2,5 tonluk bir ağırlığa mukavemet gösterebiliyor.
2-2,5 ton?
Evet.
Maşallah.
Burada ise sol tarafta Eyfel Kulesi'ni görüyoruz. Bakın burada. Kemiğin bu yapısından esinlenerek Eyfel Kulesi'nin taşıyan metal aksam kemik benzeri, kemikteki bulunan yapının benzeri bir şekilde içleri boş bir şekilde inşa ediliyor ve böylelikle çok büyük ağırlıklara dayanabilir hale geliyor. İşte bu bilim dalına da biyomimetik demişler. Gerçekten de doğada daha birçok canlı, yani sadece insan kemiği değil, Yunus'un radar sistemi mesela.
Örümceğin
gibi. Evet. Gibi birçok şeye bakarak.
Kuşların şekli,
evet.
aerodinamik yapısı.
Evet. Ama Charles Darwin'e baktığımızda bu yapıların, bu tasarımların tesadüfen ortaya çıktığını iddia ediyor. Nasıl ortaya çıkıyor? Yani sözde bu sürece göre. Charles Darwin şunu diyor, yavaş ve küçük değişimler, yani birikimli olarak üst üste yığıldıkça canlıyı daha avantajlı bir duruma getiriyor ve canlılar bu şekilde birbirlerinden türeyerek evrimleşiyor diye bir yalan ortaya atıyor. Ve bununla ilgili de şu sözü var. Diyor ki, evrim teorisinin ana mekanizması doğa seleksiyon. Doğa seleksiyon diyor kendisine göre. Yalnızca küçük ve başarılı ve faydalı değişiklikler şeklinde davranır diyor doğa seleksiyon. Canlıda ani ve büyük değişiklikler üretemez, sadece çok yavaş ve kısa adımlarla ilerler. Şimdi bunu bir kere hani bilimsel açıdan çürütebilmek için bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Hiçbir şekilde sıçramalı böyle giden bir gelişim yok. Ufak ufak, yavaş yavaş. Bunun dışında şunu söylüyor evrim teorisi. Bir kere doğa seleksiyonun kör ve şuursuz olduğunu söylüyor. Yani hiçbir aklı ve şuur yok. Yani ilerisini göremiyor. Yani gelecekte ne olduğunu bilemiyor. Bu şundan yani
zaten öyle bir şey iddia edilemez.
Öyle yani. Bir şey iddia edilemez. Bunun böyle olduğunu. İkinci olarak da gelecek hakkında plan yapamıyor bir kere. Yani bu ileride böyle bir şey olsun diye önceden ben böyle bir şey seçeyim tutayım. Burada da bu üst üste birikince 40. aşamada böyle bir şey olsun gibi bir şuuru yok. Yani böyle bir plan tabii yapamıyor. Ve doğa seleksiyonu organizma yeni bir bilgi ya da özellik ekleyemez. Bu çok önemli. Şimdi insan vücudunda ve tüm yapılarda DNA dediğimiz yani kromozom olarak, genetik olarak bütün detaylı olarak bilimsel bilgilerin bulunduğu şeyler var. Bu DNA'ların içindeki genetik bilgi hiçbir şekilde değişmiyor. Yani doğal seleksiyon buna ek bir bilgi ekleyemiyor. Yani yeni bir organ oluşturamıyor. Ve devam edelim. Her adım yani evrimsel süreç içerisinde, sözde evrimsel süreç içerisinde her adım canlıya bir avantaj sağlamak zorunda. Yani canlıyı bir adım daha öne götürecek. Yani kötü geriye doğru bir şey olduğunda yani bir kötü bir özellik getirdiğinde bu evrim olmamış oluyor. Yani işine yaramıyor canlının. Yani mesela balık sudan çıkıp karaya geçemiyor. Yani balığın solungaçlarının bir şekilde akciğere dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla solungaç akciğere doğru adım adım hep daha iyiye doğru yavaş yavaş ilerlemesi gerekiyor.
Daha iyi nereye göre daha iyi?
Evet.
Yani suyun içinde doğru, akciğere evet. doğru dönüşmeye evet. başladı ama boğulup gidecek balık zaten oldukça kötü bir şey gelecek başına.
Şimdi bir de şöyle bir şey var. Son olarak yani bizim indirgenemez komplekslikle ilgili söylediği çok kritik bir şey var. Diyor ki eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilirse teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır diyor. Ancak ben böyle organlar göremiyorum diyor. Göremez tabii.
Göremez. O zaman ki o zaman.
Buradaki kompleksden kasıt yani kelime anlamıyla karmaşık.
Çık.
Yani evet. böyle basit bir şey değil. Pek çok az önce de anlattığınız gibi pek çok parçadan aynı anda pek çok parçanın birlikte koordine bir şekilde çalışmasıyla işlevini gören bir organdan bahsediyoruz burada. Burada onu kastediyor.
Evet.
Bunu diyor aşama aşama diyor geliştiğini gösterirsek, gösteremezsek diyor, gösterilirse diyorum kesinlikle yıkılmış olacak diyor. Şimdi biz bunu yapacağız.
Evet.
Yani kompleks bir organın yavaş yavaş gelişemeyeceğini göstereceğiz bilimsel olarak.
Ya zaten hayır şöyle yani o dönemde Darwin zamanında her şey o kadar geri ki. Yani
evet.
hani çok net bir cehalet söz konusu. Yani bilim zaten ilerlememiş, evet. ilerleyebilmesi için gerekli teknoloji yok, araç gereç yok. Yani her şeyi o kadar yüzeysel değerlendiriyorlar ki işte mesela öyle kompleks bir organ göremiyorum diyor. Halbuki organların hepsi istisnasız yani hepsi o derece kompleks. Yani
evet.
Hiçbirini zaten o indirgenemez kompleksin dışında bir şekilde anlatmak mümkün değil. Yani evet. zaten... İşte en basitten duyu organlarımızdan başlayınca yani şimdi bir gözü ele alıyorsunuz. Yani göz 40 ana parçadan evet. oluşan bir organ ve her bir parçası büyük bir mucize. Yani mesela en dışında şeffaf bir kısım var, kornea var yani. O da bildiğimiz gibi normal kemik, et her yerde vücudumuza var olan hücrelerden meydana geliyor ama o şeffaf.
Evet.
Işığı camdan sudan daha iyi geçiriyor. Onun arkasında ışık miktarını ayarlayan bir mekanizma var yani. Otomatik ışık ayar sistemi ve kameralardakinden çok daha hızlı, evet. çok daha sessiz.
Evet.
İşte onun arkasında ışığın odaklanmasını sağlayan mercek var. Işığın düştüğü retina var. İşte onları elektrik sinyallerine aktaran sinirler bilmem. Yani şimdi ve bütün bu parçalar aynı anda var olduğu zaman iş görüyor.
Evet.
İşte biraz önce söylediğin gibi. Yani sonuçta bunların hepsi varsa göz var ve görüyor.
Evet.
Bunlardan herhangi bir tanesi yoksa Ortada sadece et parçası var. Yani hiçbir işe yaramayan bir et parçası. Çünkü kornea var. Ne işe yarar? Şeffaf ışık nereye gidiyor? Bir yere gitmiyor. Arkasına retinayı da koy. İşte bilmem ne. Aradaki sinirler olmasın. Bitti. Evet. Hepsi olsun. Algı merkezi olmasın. Yine hiçbir işe yaramıyor. Evet. Yani dolayısıyla görme diye bir işlemin gerçekleşmesi için gözün bu haliyle var olması. Yani mutlaka yaratılmış olması gerekiyor. Artı biraz önce sizin de söylediğiniz gibi çok net bir konu var. Burada bir bilgi var. Yani görme diye bir olay var. Şimdi görme diye bir kavramdan haberi olmayan bir canlı kendine nasıl göz yapabilir? Yani böyle bir gözü nasıl oluşturmaya başlayabilir? Hangi mekanizma?
İhtiyacı yani, olduğuna nasıl karar verebilir?
Yani mümkün değil ki. Önce, yok böyle bir şey yok. Görme diye bir şey yok. Yani her şeyi o ana kadarki bütün imkansızlıkları bir yere koyalım. İşte ortada diyelim bir canlı var ama gözü yok. Görmüyor henüz.
Evet.
Yani bu bahsettiğimiz canlı da aklı, şuuru olmayan herhangi bir işte hayvan çeşidinden bahsediyoruz. Ki yani zaten ilk canlının varoluşundan beri göz var, o ayrı da. Hani varsayalım ki böyle bir şey olsa. Bu canlı görme diye bir kavramı bilmezken nasıl kendine göz yapmaya başlayacak? Neresinden başlayacak? O 40 parçadan bir tanesini yapacak, hiçbir işe yaramayacak. E normalde evrimcilerin kendi iddiasına göre işe yaramadığı için yok olması lazım.
Evet.
Yok o sabredecek ikinci parça olacak. O sabredecek 3 olacak, 4 olacak. Yani 39 parçası da olduğunda işe yaramayan şey bir gün 40. parçayı bekleyecek. Yani bu ve hakikaten masal gibi,
evet,
şaka gibi bir şey yani. Bunu bilim adına anlatılması zaten akıl alacak bir şey değil.
Bu arada arkadaşlarımız şu anda İsviçre'deler.
Evet.
Duydun mu bilmiyorum.
Evet, evet, tabii
konferans
ki
yapıyorlar evrim teorisiyle ilgili. Oktar yazar da bağlanacak. Canlı olarak konferansa bağlanıp orada da söz alacak.
Adnan Bey de bağlanacak.
Evet, evet. Konumuza şöyle tekrar devam edelim. İlkel şartlar dedik. Yani ben böyle organlar göremiyorum demişti Charles Darwin. Görememesi gayet normal. Çünkü bakın böyle mikroskoplar, böyle işte çok az gelişmiş bir seviyede yapılan bilimsel araştırmalar bu şekilde aletlerle yapılıyor. Yani bunlarla hücreyi görmek mümkün değil, DNA'yı görmek mümkün değil. Yani bunlar 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren anlaşılmaya başlandı. Mesela Ernst Ruska 1931'de elektron mikroskopunu icat etti. Ancak o zaman 1931'lerde hücrenin ne kadar kompleks bir yapıya sahip olduğunu biz anladık. Crick ile Watson, bunlar da Nobel ödülü almış bilim adamları, 1955 yılında DNA'nın varlığını keşfediyorlar. Ve canlılığın Charles Darwin'in zannettiği gibi böyle basit bir şey olmadığını biz görüyoruz. Yani çünkü Charles Darwin şunu diyor, içi su dolu bir baloncuk diyor yani hücre için. Yani. Oysa çok daha kompleks. Bakın bununla ilgili ben size bir kısa bir film göstereyim buradan. Hücreleri izlediğimizde mikroskop altında böyle görüntülerle karşılaşıyoruz. Yani öyle içi dolu bir su yani içi su dolu bir baloncuk gibi tabii böyle basit içinde bir konu değil. Bunlar elektron mikroskopuyla çekilmiş olan görüntüler. Bu organizmalar içerisinde yani mikro dünyada gördüğümüz öyle canlılar var ki yani bu canlıların sahip olduğu yapılar yani mesela biz ne diyoruz? Gözden bahsettiğiniz az önce. Yani gözlü gönlü bir şey kompleks değil mi? Yani öyle ama bir de mikro dünyada böyle yapılar var. Son derece şaşırtıcı. Mesela bakteri var. Özel suda yaşayan bir bakteri çeşidi var. Bu bakteri çeşidi, bunu da filmini kısaca görelim. Bu bakteri çeşidi suyun içerisinde ilerlemek için bakın bir kamçısı var burada görebiliyorsanız. Bu kamçı sayesinde bakteri sağa gidebiliyor, sola gidebiliyor, durabiliyor. Ve bunu ancak mikroskopla görebilmek mümkün. Şimdi bu çok mucizevi bir şey. Çünkü başka canlılarda da mesela cilia adı verilen tek yönde ileri ve geri hareket eden, insan vücudunda da var mesela mukozanın üstünde ileri ve geri giden cilia tüyleri var. Bunlar öyle değil. Yani bunlar bir nevi denizde ilerleyen bir tekneyi düşünün. Onun arkasındaki pervane şeklinde.
Elektrik motoru gibi.
Evet. Pervaneler çünkü biliyorsunuz yani onun dümenini hareket ettirmenize göre iter sağa sola dönerek yani evet, onun istikametini de belirler. Bu da aynı şekilde bunun arkasında bulunan bu kamçı sayesinde bakteri gidiyor, duruyor, sağa dönüyor, sola dönüyor. Şimdi gelin bunu bir de şu filmde izleyelim. Bakın bu o kadar mucizevi bir yapı ki 240'tan fazla proteinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Bunun kesitini, yani hücre kesitini, bak hücre kesitinin altında neler oluyor diye merak edip onun içine girdiğimizde muhteşem bir mekanizmayla karşılaşıyoruz. Bir çok ciddi bir biyomoleküler deniyor. Biyomoleküler bir motorla karşılaşıyoruz. Ufacık gözle görülmeyen bakterinin içinde. Bir de şimdi baştan şunu bir söylemek istiyorum. Bu da çok enteresan. Biliyorsunuz yani bu motor örneğini verdik. Pervane örneğini verdik. Hı hı. Bir teknenin içinde yani o teknenin gitmesini istiyorsanız o motora yakıt koymanız gerekiyor. Yani burada enerji ciddi bir sorun. Bu enerjiyi nereden alacak? Şimdi birazdan o soruyu da cevaplayacağız. Yani bu bakterinin içindeki bu motorun enerjisi nereden geliyor sorusunu da cevaplayacağız. Ama ilk önce bakteri motorunun nasıl çalıştığını bir görelim. Bakın bakteri motorunun...
Bu biraz önceki bakterinin içiyle ilgili film değil mi?
Bak, tekrar göstereyim. Bakın şuradaki bakterinin bir kuyruğu var.
O kuyruğunun çalışma sistemi.
Evet, buradaki zara bitiştiği noktada onun kesitine bakıyoruz. Yani bu yukarısında birazdan da göreceğiz zaten. Yukarısında kamçının kendisi var. Bu hücrenin, bakterinin zarı. Bu da bakterinin içi. Buraya baktığımızda o yukarıdaki kamçıyı döndüren aşağıdaki motor mekanizması ile karşılaşıyoruz. Onlarca proteinin birlikte yan yana uçacağı ard arda dizilmesiyle meydana gelen ve bunların herhangi bir tanesi az önce sizin anlattığınız gibi eksik olsa hiçbir şekilde fonksiyonunu görmeyecek, çalışamayacak bir yapı bu. Şuradan bakalım. Az önce filmini gördük. Bakın şu soldaki resim elektron mikroskopuyla çekilmiş birebir resim. Yani bir canlandırma değil bu. Yani
kendisi.
Evet, kendisi. Birebir kendisi. Bakın burada o motorun işte şaftı etrafında dönen o yapıları. Burada da onun işte biraz daha anlaşılır şekilde açıklanmış.
Çizilmiş hali. Yani.
Bunların hepsi işte yüzükler, çeşitli şekillerde isimlendiriliyor bunlar İngilizce şekilde. Motor proteinler var ondan sonra. Bu yapılarla birlikte bu kamçı dönerek hareket ediyor. Bakın James Shapiro, kendisi Chicago Üniversitesi'nde biyokimyager. Şunu diyor, Darwinistlerin hiçbir temel biyokimyasal ya da hücresel sistemin evrimi hakkında detaylı açıklamaları yoktur. Sadece çeşitli spekülasyonlar. Gerçekten de böyle bir yapı hakkında detaylı bir bilgi açıklama yapmaları mümkün değil. Bununla ilgili tabii ki söz yani bakteri kamçısına geldiğinde bu nasıl oluştu dendiğinde bunun demin Charles Darwin de demişti hatırlıyorsanız aşama aşama küçük ve yavaş gelişmelerle geliştiğini gösteremezsek benim teorim yıkılır diyordu. Gerçekten de böylesine bir yapının yani bakteri kamçısı gibi aynı anda pek çok yapıdan oluşan bir yapının bunun bir tanesini çekip aldığınızda sistem çöküyor. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin açıklaması yok. Bunun olduğu gibi az önce örnek vermiş olduğunuz gözle ilgili. Mesela nasıl duyduğumuzla ilgili de çok indirgenemez kompleks bir yapı var bizim kulağımızda.
Bütün duyular da var zaten.
Evet. Tabii gözden daha farklı. İsterseniz onun biraz detayına girelim. Çünkü detayında çok muhteşem yaratılış mucizeleri var. Mesela şimdi bir tekrar hatırlayalım bu lise bilgilerimizden. Nasıl duyduğumuzu ilk önce dışarıdan gelen elektrik ses dalgaları dış kulağımız aracılığıyla toplanıyor. Ondan sonra orta kulaktan geçerek zara çarpıyor. Burada orta kulakta bu orta kulağın çekilmiş bir filmi. Orta kulakta bizim örs, üzengi ve çekiç denen 3 tane farklı kemik var. Bu kemikler birbirine çarparak ses dalgalarının ses zarını, kulak zarını titretmesiyle çarpıyorlar ve bunlar birbirleriyle fiziksel bir temasa girerek bunu iç kulağa iletiyorlar. Yapısı ise şöyle. Bakın burada kulak zarı var. Tam olarak görülebiliyor mu acaba? Tam bura birazcık küçük kaldı gerçi ama burada bakın bir, iki ve üç tane sarı renkle kemik ard arda dizilmişler. Bunlar da fiziksel kulak zarından gelen fiziksel hareketle Yine bunlar birbirlerini titretiyorlar ve salyangoz dediğimiz yapıya çarparak salyangozu titretmeye başlıyorlar. Şimdi burada çok enteresan, belki de seyircilerimizin hiç bilmediği bir bilgiyi vermek istiyorum. Burada insan vücudundaki en ufak iki tane kas var. Bundan daha ufak hiçbir kas yok insan vücudunda. Bunlara İngilizce stapedius kasları deniyor. Uzunluğu yanılmıyorsam yarım ila bir santim arasında. Çok yüksek bir sesle karşılaştığında kulak, geçici sağırlık dediğimiz bir konu var. Bunu bilmiyorum, herkes evet. Yaşadı mı? Yani böyle bir anda ses duyumuz zayıflar. Ve insanlar genelde şey der, ya ben sağır oldum, geçici sağır oldum der. Aslında orada bir sağırlık yok. Aslında orada olan şu, çok yüksek bir ses seviyesi geldiğinde, 130 desibel, 140 desibel gibi çok yüksek bir ses seviyesiyle karşılaştığımızda, bu kulak zarından önce ilk olarak bu sinyal beyne iletiliyor. Ve beyin burada gördüğümüz vücuttaki en ufak kasları kasılma emrini veriyor. Bu kasılma emrini aldığında buradaki örs, üzengi çekiç, örs, bu kaslardan bir tanesi örse bağlı. Bu örsü tutuyor ve çekiyor geri. Çektiği zaman ne oluyor? Yani bu bir vücudun kendini koruma sistemi. Allah'ın dilemesiyle çok şiddetli bir ses çarptığında o kemikler salyangozu gidip parçalamasın diye vücut böyle bir bunları geri çekerek geçici olarak o duyma şeyini, hassasiyetini gideriyor. 15-20 dakika sonra da tekrar bizim yine o işitme şeyinin geri geldiğini hissederiz. Neden? Çünkü vücut yavaş yavaş o kasa geri bırakma emrini vermiş oluyor. Bu mesela çok müthiş bir mucize. Evet. Bakın bu, bakın şu küçücük iki kas kendi başına evrim teorisini yıkıyor. Nasıl diyeceksiniz? Şundan dolayı. Çünkü 20. yüzyıldaki sanayi devrimine kadar doğada yüksek ses yoktu. O halde nasıl gelişti bu? Yani evrimcilerin iddiasına göre doğada herhangi bir şeye karşı yani doğada savaşta ayakta kalmak için canlılar kendileri bir şeyler geliştiriyorlar. Yani hızlı koşabilmek için ya da uçuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama burada öyle bir sistem yok. Yani neden? Yani mesela 16. yüzyılda yaşayan insanlarda da bu kaslar vardı. Yani neyin sonucu olarak bunlar gelişti?
Zaten yani dediğiniz de çok doğru ama zaten yani bu 3 tane ayrı kemik meydana gelecek. Orada öyle bir salyangoz evet. olacak, evet. bir kulak zarı olacak. Evet. Yani o zar öyle bir durumda olacak ki işte dünyada var olan o ses titreşimlerini algılayacak. Yani öyle bir ince olur ki ilk gelen ses de zaten parçalanır gider. Veya o kadar kalın olur ki hiçbir o hassasiyette bunları algılayamayabilir. Yani dışarıdaki evet. o titreşimlerle kulağın içindeki bütün parçalar birbiriyle zaten uyumlu. Evet. Yani en ince ayrıntısına kadar zaten o bütün kainatı bilen varlık Yüce Allah tarafından yaratıldığı zaten o kadar aşikar ki. Çünkü gökyüzünden o dalgaların geliş şekliyle o dalgaların ilk kaynağında oluşması, o kulağa vardıktan sonra geçirdiği evet. yol ve beynin içinde algılama merkezine gittiği zaman oradaki yorumlanması. Zaten bütün bunların hepsinin uyum içinde olması gerekiyor ki evet. sonuçta duyma diye bir olay gerçekleşebilsin. Evet. Yani bunların hepsi zaten mutlaka tek bir yerden çıkması gerekiyor ve yaratılmış evet. olması gerekiyor dolayısıyla.
Evet. Burada da görelim. Bu filmimizde şöyle, şununla devam etsek. Bu da bakın az önce bahsettiğimiz bu salyangoz yapısında. Şimdi de iç kulak neler oluyor? Yani ona biraz bakalım. Hı hı. Çünkü duyma dediğimiz sistem, duyma dediğimiz sistem biyokimyasal bir süreç. Yani genelde insanın kafasında şöyle bir imaj oluşuyor olabilir. Bir şeylerin gidip bir yerlere çarpması söz konusu burada. Fakat belirli bir aşamadan sonra mekanik olan yani fiziksel bir titreşimden var olan ses dalgalarının bir noktadan sonra biyokimyasal elektriğe dönüştüğü bir nokta var. İşte bu biyokimyasal elektriğe salyangozun içinde dönüyor. Salyangozun içinde ise bakın böyle yapılar var. Bunlara
bunu da gösterelim isterseniz.
Bu da detayına girmek mümkünse eğer. Çünkü çok anladığım kadarıyla çok detaylı gözükmüyor şu anda. Bu elektron mikroskobuyla bu elektron mikroskobundan çekilmiş bir görüntü. Bu arada sayın seyirciler, bu adresten birazdan canlı yayına bağlanacak yazar inşallah. Bu şekilde bu yayını oraya bağlayacağız. Daha sonra tekrar müsait olduğunda devam edeceğiz.
İnşallah.
Burada elektron mikroskopuyla çekilmiş olan bir salyangozun iç yüzeyinde olan 200 ila 300 böyle yosunlar gibi yani hı hı. Çünkü salyangozun içinde bir sıvı var zaten ve bu sıvının hareket ettiği tüycüksü yapılar var. İşte bu tüycüksü yapılar sayesinde bizim duyma işlemimiz gerçekleşiyor. Bakın burada acaba evet detaylı görmek mümkün oldu. Burada bakın salyangozun içinde bulunan sıvı örs, üzengi ve çekiç salyangoza vurduğu zaman bunun içindeki sıvı hareket ediyor. Ve bunun içinde bulunan tüycüksü yapıları sağa ve sola doğru aynı denizin içinde bulunan yosunlar gibi sağa ve sola doğru hareket ettiriyor. Bakın bu çok mucizevi bir işlem burada gerçekleşiyor. Burada mekanik, fiziksel bir hareket biyokimyasal enerjiye dönüşecek. Bunun nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi bakın burada şuradaki filmden tekrar devam edelim. Buradaki tüycüksü yapıların uç kısımlarında bir kapak var. Yani açılan ve kapanan bir sistem bu. Bu sağa ve sola yattığı zaman bunlar, bu üzerinde bulunan yay benzeri yapılar bu kapakları açıyor ve bu içeri potasyum iyonlarını dolduruyor. Ve bu sayede tüycüksü bu hücrelerin içerisinde, tüycüksü yapıların içerisinde elektriklenme meydana geliyor. Ve 0,02 milivolt şiddetinde bir elektrik duyma merkezine iletiliyor. Ve biz bu şekilde duyma merkezine gelen bu elektrik sayesinde duyuyoruz. Bu arada tekrar tabii hatırlatmamızda fayda var efendim. Bu adresten biraz sonra canlı yayına bağlanacak yazar. Yazarımız Sayın Harun Yahya tabii ki bu adresten Harun Yahya TV'den canlı olarak bağlanacak ve yayında kendisini seyretmeye başlayacağız. Buradaki tüycüksü yapılar sayesinde mekanik olan bir hareket biyokimyasal elektriğe dönüşüyor ve biz bu sayede duyuyoruz. Yani şimdi buraya kadar anlattığımız bütün bu süreçleri tekrar böyle bir gözden geçirirsek sadece kulak zarı değil, örs üzengi çekiç de değil ama esas kompleks kimyasal olaylar salyangozun içindeki o biyokimyasal burada anlattığımız süreçte başlıyor. Ve tabii ki yani bunlar baştan sona kadar yani aşama aşama gelişemeyecek şeyler. Yani
her biri
mesela mucize. Tesadüfen desek ki bir canlıda kulak zarı oluştu desek. Kulak zarı kendi başına bir işe yaramıyor. Yani bir duyma işleminin oluşabilmesi için bunların hepsinin aynı anda olması gerekiyor. Dolayısıyla tekrar hatırlamakta fayda var. Doğal seleksiyon diye bir sistem var yani evrim teorisini savunanların iddiasına göre. Ne yapıyor doğal seleksiyon? Bir şeye bakıyor, bir organ gördüğünde eğer işe yararsa alıyor, işe yaramazsa o kayboluyor. Mesela böyle hikayeler anlatıyorlar ya işte sözde apandisit kullanılmış.
İşte o hayır, doğal seleksiyona bir akıl, bir şuur vermeye çalışıyorlar. Yani o zaman doğal seleksiyon dediği şeye haşa bir yaratıcılık atfetmeye çalışıyor. Biraz önce söylediğiniz Adnan Oktar beyefendi programa katılacak değil mi?
Tabii.
Bu İsviçre'deki
ben tekrar söyleyeyim.
Evet, İsviçre'deki konferansla ilgili oraya yapılan canlı yayın bağlantısı herhalde siteden de verilecek.
İki tane internet sitesi var.
Evet.
enharunyahya.tv. enharunyahya.tv ve www.harunyahya.tv sitelerinde birazdan İsviçre'deki konferansa bağlanacağız inşallah. Bu siteden canlı olarak bu konferansa iştirak etme, yani seyircilerimizin bu konferansı takip etme imkanları olacak.
İnşallah. Evet, şimdi biraz önce o söylediğiniz konunun üstüne ben şunu eklemek istiyorum. Evrim teorisini savunanların aslında çok temel başka bir iddiası daha var, biliyorsunuz. O aslında bununla tam taban tabana zıt çelişen bir iddia. O da nedir? Evrim teorisini savunanlar diyor ki kullanılmayan organlar da zaman içinde yok olurlar diyor. İşlevleri kaybolduğu için, işe yaramadıkları için zaman içinde yok olurlar diyor. Şimdi öbür taraftan da işe yaramayan organların sırasını bekleyip yan yana gelerek zaman içinde kompleks bir organ oluşturabileceğini iddia etmeye kalkıyorlar. Şimdi bu o kadar birbiriyle çelişkili iki ifade ki. Yani düşünün mesela işte biraz önce anlattığınız kulak örneğinde.
Evet.
Hani olması asla ve kesinlikle mümkün değil. Ama diyelim ki farz edelim bir zar kulağın, o kulak olacak bölgenin girişinde oluştu. E hiçbir işe yaramayacak. Yani o zarın nesiller boyu aktarılmasının ne anlamı var o zaman? Zaten kendi iddialarına göre yok olup gitmesi lazım. Niye beklesin? O zarın arkasında kulağın içine bir kanal açılacak. Orada kemikler meydana gelecek. O kemiklerden 3 tanesinin herhangi bir veya 2 tanesi oluşsa, ki böyle bir şey mümkün değil. Hani varz edelim ki oluşsun. Hiçbir işe yaramayacak. İşe yaramayan organın yok olması lazım. Evet,
bu
şu
arada
anda,
evet, ekrana da getirdik. Yani bu adreslerden, şeyleri, bu sitelerden İsviçre'de gerçekleşecek olan konferansa canlı olarak bağlanıp buradan seyretmeniz mümkün olacak.
Zaten Harun Yahya TV şu anda var olduğumuz, zaten bu yayını izlediğiniz,
evet, bu yayını izlediğimiz
site. Dolayısıyla hani biraz sonra o bağlantı kurulduğu zaman bu siteden o yayını izlemeye devam edebileceksiniz.
Bunun dışında www.en.harunyahya.tv. Tekrar tekrar söylemekte fayda var. Bütün izleyicilerimizin bağlanıp bunu canlı olarak Sayın Adnan Oktar Beyefendi'nin katılacağı bu konferansa katılıp seyretme, internet üzerinden seyretme imkanına sahip olacaklar. Evet, kaldığımız yerden biz devam edelim. Bağlantı gerçekleşene kadar.
Evet, yani sonuçta hiçbir zaman kompleks bir organ, kompleks parçalardan, karmaşık sistemlerden oluşmuş bir organ, evrimcilerin dediği gibi öyle kendi kendine tesadüfler sonucu ortaya çıkamaz. Tek bir malzemeden meydana gelmiş tahta bir masa bile, yani bir tane tablası var, 4 tane bacağı var. Hiç kimse bunun ağacın kendi kendine zaman içinde uğradığı doğal sebeplerle oluştuğunu düşünmez. Yani böyle bir şey iddia edenin aklından şüphe edilir.
Evet.
Yani birisi bir salonun ortasında duran masaya dese ki ya herhalde çok uzun zaman önce birisi buraya kütük bırakmış. İşte birileri de pencereyi kapıyı açık bırakmış. Evet. Ceryanda hava akımı falan elektrik su derken böyle bir masa olmuş dese hani ya şaka yapıyor.
Evet.
Ya da aklını kaybetmiş diye bakılır. E şimdi hani öbür tarafta evrim savunucuları masa, tabure, şey, çok basit şeyler, kulak gibi, göz gibi,
evet,
tad alma duyusu, dokunma duyusu, her bir organ, kalbimiz, böbreklerimiz, kan dolaşımımız, her biri burada saatlerce, günlerce anlatmakla bitmeyecek, her birinin nasıl çalıştığını anlamak ayrı bir bilim dalı haline gelen.
Evet.
Bugün bu konularda en derin bilgiye sahip olacağını düşündüğümüz doktorların bile anlamakta zorlandıkları, çözmekte zorlandıkları, halen çözemedikleri birçok kısmı olan bu yapıların hani tesadüfen olduğunu iddia etmek gerçekten hem aklın hem bilimin tamamen dışında bir iddia. Artık umarız bu zamandan sonra, yani dünyanın geldiği bu noktadan, teknolojinin, bilimin ilerleyip ulaştığı bu noktadan sonra hiç kimse bunu en azından bilim adına savunmaya,
evet,
kalkmaz.
Evet.
Yani bunu bir pagan dini olarak yaşamak istiyorlarsa o tabii onların özgürlüğüdür. Ama en azından bunu bilim adına ortaya atarak, evet, insanları kandırmaya çalışmaz.
Detaylara indikçe çok daha büyük mucizelerle karşılaşıyoruz. Mesela az önce bahsettiğimiz o tüycüksü yapılar.
Hı hı.
Bunların bir kere sağa sola yatmasıyla, İçlerine de potasyum iyonlarının dolmasıyla bir elektriklenme meydana geliyor dedik.
Hı hı.
Yani bunu anlatması bile bir yarım dakika, bir dakika gibi bir süre sürdü. İnsan kulağının duyma hassasiyetini bilim adamları ölçüyorlar. İnsan kulağının duyma hassasiyeti, yani bu biyokimyasal işlemin gerçekleşebilmesi için buradaki bu tüycüksü yapıların bir hidrojen atomunun çapı kadar az bir hareket etmesiyle bu kimyasal elektriklenme başlıyor. Bakın, bir hidrojen atomunun çapı kadar. ufacık bir etkileşimle insan duyabiliyor. Bir de şunu ölçüyor tabii bilim adamları. Bunun sınırı nedir? Yani bu anlattığımız işlem bir saniyede kaç kere gerçekleşebiliyor? Yani o tüycüksü yapı sağa sola kaç kere yatıp kalkabiliyor ve bu kimyasal elektriklenme kaç kere gerçekleşebiliyor? Sorusunun cevabı çok enteresan. Çünkü bu hertz cinsinden ölçülüyor ve insanların duyma üst kapasitesinin bu tüycüklerin bir saniye içerisinde 20 bin kere sağa sola yatmasınınla ifade ediyor.
Bir saniyede 20 bin kere.
Evet.
Çok acayip bir sayı yani evet. Çok yüksek bir. Bir saniyede insan zaten 1001 derken bir saniye geçmiş oluyor.
Evet.
Yani çok zorlasak kendimizi herhalde evet. 3'e kadar 4'e kadar falan bir saniye için hani 1 2 3 evet. 4 deyip sayabiliriz. Evet. 20 bin hareket oluyor.
Hareket oluyor ve bakın bu yani bunu düşünmek gerçekten çok önemli. Yani bu hareket, bu elektriklenme ve bu kapakların açılıp kapanması ve potasyum iyonlarının içeri dolması ömrünüz boyunca gerçekleşiyor.
Evet.
Yani bu böyle bugün duyduk yarın duymuyoruz gibi bir konu yok. Yani arıza yapmıyor bir kere. Yani hastalıklar dışında tabii evet, ki. Yani bu 70 sene Allah ömür verdikçe 80 sene durmaksızın o böyle çalışmaya devam
Hayır,
ediyor.
Bir de orada öyle bir hassasiyet var ki yani sadece gürültü şeklinde bir ses duymuyoruz. Yani şimdi evet. duyduğumuz bir sesin bir dostumuza aitse onu tanıyoruz.
Evet.
İşte Sadun'un sesi bu diyoruz. Veya herhangi bir müzik aletinin sesini tanıyabiliyoruz.
Evet.
Bu gitarın sesi diyoruz. Veya bir orkestra çaldığı zaman oradaki enstrümanların ayrı ayrı seslerini algılayabiliyoruz. Orada oluşan o ahenkli sesten bir de bu işte o elektrik sinyalleriyle oluştuğunu düşündüğümüz o sesten
evet.
zevk alabiliyoruz.
Evet.
Yani işin bir de öyle bir boyutu var. Yani belli ki aslında bütün bunlar Yüce Rabbimizin yarattığı sebepler.
Evet.
Bize o sesi duyuran da Allah.
Evet.
Çünkü öyle tüycüğün oynamasıyla, potasyum girmesiyle, çıkmasıyla yani Tabii. ortada ses diye bir şey yok. Sadece bir titreşim var. Bir dalga var dışarıdan gelen. Onun sonucunda yani onu vesile ediyor Yüce Rabbimiz. Biz öyle sesler duyuyoruz ki o sesler bize gerçekten kimi yerde çok büyük bir huzur, mutluluk, zevk verebiliyor. İşte bir akan bir suyun sesi, işte bir kuşların sesi, işte dediğim gibi sevdiğimiz bir dostumuzun sesini duyduğumuz zaman biz gerçekten hani kalbimizde bir mutluluk, bir heyecan hissedebiliyoruz.
Evet,
bir de böyle bir sonucu var.
Evet.
Hani bunları evrimin o materyalist kafasıyla anlatması, yani anlatmanın yakınına bile gelmesi mümkün
evet.
değil. Ancak işte bu dediğiniz gibi teknolojik gelişmeyle ortaya çıkan bu detaylar onları kendi silahlarıyla da yakıp yıkıp yok etti.
Evet.
Yani zaten işin hani özünü gerçeğine döndüğümüz zaman bunu hiçbir zaman bundan 1000 yıl önce de 1500 yıl önce de asla zaten anlatmaları mümkün değil. Ruhu, insanın içindeki şefkat, merhamet duygusunu, sevgiyi, aklı. Aklıma geldi diyoruz. Nereden geldi insanın
evet,
aklına?
Gerçekten öyle.
Yani bir ilham edilen bir şey var.
Evet.
Bunları zaten hiçbir zaman anlatmaları mümkün değil. Ama insanların kafasını karıştırmak için ne yapıyorlardı? Hani siz bilmezsiniz yani. Bunlar sizinkiler inanç. Biz bilimsel bakıyoruz.
Evet,
işte
evet.
inceliyoruz. İnceliyoruz işte. İnceliyoruz. İnceledikçe zaten.
Biz de inceliyoruz. Evet,
evet yani bunun daha akıl almaz olduğu yani onların kafasıyla anlaşılır olmadığı.
Evet.
Bunun ancak yaratılışla açıklanabileceği. Tekrar tekrar ispat ediliyor. Siz böyle bir şeyi, böyle bir yapıyı kim icat edecek yani? Böyle bir şey var mı? Yani normal kulağı olmayan, duyma diye bir şeyden haberi olmayan bir canlı ne olacak da duymaya başlayacak? Bunun bilgisi nerede?
Evet.
Bilgiye bir kere zaten hep sahip olan biri var olması lazım ki sonra o bilgi bir yere konsun. Veya o bilgiyle bir şey meydana gelsin. O bilgiye sahip olmayan bir varlık nasıl bunu oluşturabilir? Nereden bunu elde edebilir? Yani mutlaka zaten onu hep bilen, her zaman, sonsuzdan beri bilen, onun çok daha üstü bir bilgiye sahip olan bir varlık olması gerekir. O da hepimizi hiç yoktan var eden Yüce Rabbimizdir. Bunu bugün artık hangi dine mensup olursa olsun herkes çok net bir şekilde kabul etmek durumunda. Yani bu artık ispatlanan, Allah'ın izniyle ispatlanan bir gerçek. Yani bunun aksini hiç kimse iddia edemez.
Burada tabii detaylar bitmek bilmiyor. Burada mesela tüycüksü yapılardan bahsettik. Duymadaki o az önceki seçicilikten bahsettiniz. Hı hı. Mesela bu herkesin bildiği bir gerçektir. Yani bir anne, çocuk sahibi bir anne çok yani uyurken ve çok büyük bir gürültüyü duymaz. Fakat çocuğu birazcık ağlasın, onun sesini hemen uyanıverir. Mesela bu da bilimle açıklanabilecek bir konu değil. Yani beyin iki sesi de duyuyor. Yani onu da duyuyor, onu duyuyor ama yani teorik olarak baktığımızda o büyük sese beynin uyanması gerekiyor. Neden uyanmıyor? Yani nasıl bir sistem var ki annenin şuuru yerinde değil zaten, uyuyor yani.
Ama onu seçiyor.
Ama onu seçiyor yani. Burada tabii ki yani bunlar sadece bilimle açıklanabilecek yani sebep sonuç ilişkilerine dayandırılabilecek şeyler değil. Bu da mesela duymanın çok enteresan özelliklerinden bir tanesi.
Evet.
Korunması da çok. Bu duymanın korunması da aslında çok büyük bir mucize. Burada mesela salyangoz yapısından bahsettik. Salyangoz yapısı ufacık bir yer kaplıyor beynin içerisinde. Yani kulağımızın arka kısmında beynin içine doğru aşağı yukarı bir bezelye tanesi kadar. Bakın bezelye tanesi kadar iki bezelye düşünün beyninizin içinde. Bunların içinde bu tüycüksü yapılar var. Bunlardan 30 ila 45 bin tane var. Yani o salyangozun çeperinin içinde. Ve bu sayede bu korunan bir sistem. Yani ömrü boyunca insanın sesinin duyulması sağlanıyor. Bakın mesela düşünün. Boksörler var. Karşılaşmaya çıkıyor. 100 tane, 200 tane yumruk yiyor kafasına. Ya da çocuk düşüyor kafasını vuruyor. Yani hepimizin başına gelen şeyler bunlar.
Evet.
Fakat bu bir şey olmuyor. Yani bu hassas sistem her zaman duymaya devam ediyor. Ya bu çok büyük bir mucize.
Evet.
Allah onu en güzel bir biçimde maşallah. Böyle tam onu beynin tam ortasındaki yerlere koyarak bu güzel duyuyu koruyor. Hiçbir şekilde hasar görmüyor. Tabii bu kadar da değil. Bunun devamı da var. Mesela burada iç kulakta salyangozda yarı dairesel kanallar var. Şimdi az önce salyangozun içinde bir sıvıdan bahsettik. Hı hı. Bu sıvı salyangozun içinde hareket ediyor. Ve bu sayede de insan aslında dengesini sağlayabiliyor. Bu da çok büyük bir mucize. Bakın burada tam olarak görebiliyor muyuz acaba, kameralar gösterebiliyor mu?
Evet.
Şurada 3 tane küçük dairesel kanal var. Bu kanalların içerisinde salyangozun içinde bir sıvı hareket ediyor. Ve bu kanalların iç çeperinde de yine aynı şekilde o tüycüksü yapılardan var. Şimdi dikkatli bakıldığında, yani insan kafatasına yukarıdan ve sağdan bakıldığında bu üç farklı kanalın aslında üç boyutlu uzayda diyelim artık, yani öyle tam anlaşılabilecek mi bilmiyorum ama üç boyutlu uzakta X, Y ve Z eksenlerini oluşturuyor. Yani hı hı. Beynin algılaması için. Bakın buradaki eksenlere baktığımızda bu kanalların yönünün her birisi bunu temsil ediyor. Ve biz kafamızı sağa, sola, öne, arkaya yatırdığımızda bu sıvı bu kanalların içinde hareket ediyor. Ve bu hareketi yaptığımızda biz mesela seyircilerimiz bilirler. Yani böyle marangozların bir su terazisi vardır.
Evet.
Su terazisinde böyle bir damla gibi böyle bir hava kabarcığı, hı hı, vardır. Onu böyle sağ ve sola oynattığımızda o kabarcık sağ ve sola gider gelir.
Hı hı.
Aynı bu sistem gibi bunlar da yine kafamızı sağa sola öne arkaya hareket ettirdiğimizde bu sıvılar da bu kanalların içinde hareket ediyor. Ve bu hareket az önce gösterdiğimiz şuradaki bu tüycüksü yapılarla, bu tüycüksü yapıların hareketleriyle beyinciye iletiliyor. Ve biz ayakta düzgün bir şekilde dengede durmayı sağlayabiliyoruz, becerebiliyoruz. Ve bütün bu sistemlerde, yani bu denge insanın düz yürüyebilmesini sağlayan bu sistemde yine kulaktan kaynaklanıyor. Tabii ki denge konusu sadece kulaktan kaynaklanan bir konu değil. Yani işin içinde göz de var.
Tabii ki.
Ama yine büyük bir kısmını, dengenin kulaktan, büyük bir kısmını kulağın, iç kulağın.
Bu zaten onun için orta kulak iltihabı olduğunda falan insanlar denge problemi yaşar.
Evet, bununla ilgili bir rahatsızlıklar var. Döner, sürekli baş dönmesiyle ilgili, evet, bir rahatsızlıkları oluyor. Son olarak da bu konuyla ilgili bakın bir bilim adamı,
evet,
Bu da yanılmıyorsam sizin evet. yapmış olduğunuz konferanslar evet, sıkça kullandığınız evet. slaytlar.
Çünkü kendisi bu konuda hakikaten çok samimi
evet.
Bir itirafta bilim dünyası adına bulunmuş. Hakikaten o açıdan önemli.
Evet, bakın şunu söylemiş yazmış olduğu kitapta Michael Behe. Amerikalı biyokimyager kendisi. Son 40 yıl içinde modern biyokimya hücrenin sınırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. On binlerce insan bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuvarlardaki uzun çalışmalara adadılar. Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar çok açık bir biçimde bağıra bağıra tek bir sonucu veriyordu. Tasarım. Yani yaratılış demeye çalışmış aslında. Evet. Bu sonuç o denli belirgindi ki bilimin tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeli. Sevinç çığlıklarıyla ve büyük bir kutlamalara yol açmalıydı. Yani insanlar şaşırmalıydı diyor. Yani bu kadar büyük detayları, mucizevi şeyleri gördüğünde şaşırmalıydı.
Ve sevinmeliydi diyor. Ve yani sevinmeli, hakikaten yani. Yani bu çok büyük bir buluş olduğu için evet. samimi insanlar, bunu hakikaten ne olduğunu anlamak için araştıran insanlar
evet.
bunu bulduğu zaman sevinir normalde. Niye sevinmesin? Taraf değilse der ki evet süper kompleks bir yapı var.
Evet. Ve devam ediyor. Ama hiçbir kutlama yaşanmadı. Hiçbir sevinç ifade edilmedi. Aksine hücrede keşfedilen büyük tasarımın karşısında utangaç bir sessizlik hakim oldu. Konu halka açık bir ortamda gündeme getirildiğinde çoğu bilim adamı bundan rahatsız oluyor. Yani böyle bir gerçeği görüyor, rahatsız oluyor. Çünkü o kadar açık yaratılış
tabii,
gerçeği.
Tabii.
Yani bir anca göz ardı etmeye çalışıyor. Kişisel diyaloglarda ise biraz daha rahatlar. Çoğu keşfettikleri açık gerçeği kabul ediyor. Ama sonra yere bakıp başlarını sallıyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Peki neden? Neden bilim dünyası keşfettiği bu büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü bilinçli bir tasarımın varlığını kabul etmek ister istemez yaratıcının Cenab-ı Allah'ın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara. Gerçekten de böylesine tabii. büyük bir şey gördüklerinde dilleri varmıyor bir türlü söylemeye. Allah yaratmıştır diyemiyorlar.
Tabii.
Değil
tabii.
mi? Yani o büyüklük gururundan kaynaklanan.
Ki bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte evet Neml suresi 14. ayeti vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler.
Evet.
Durumlarını tam olarak açıklayan Allah'ın izniyle ayeti kerime. Çünkü
evet.
Hakikaten kabul etmeyecekleri bir şey değil. Yani mümkün değil etmemeleri.
Evet.
Ha, bir de zaten yıllarca kendileri çalışıp o yaptıkları çalışmaların sonucunda o gerçeği ilk fark eden insanlar.
Evet.
Nasıl fark etmez yani? Bu evet. basit bir şey zannettiğin hücre bir şehir kadar kompleks bir şey. Ve asla tesadüfen oluşamaz.
Evet.
Bunu fark eden neyi fark etmiş oluyor aslında? Yaratılışı. Evet şimdi evet. bağlanıyoruz herhalde.
Sayın seyircilerimiz kısa bir araya vereceğiz. Daha sonra tekrar birlikte olacağız.
Evet şeye bağlanalım.
Tekrar merhaba sayın seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önceki sunumumuzda Darwinizmin geçersizliğini, bilimsel açıdan geçersizliğini izah ettik. Kompleks organların yavaş küçük gelişmelerle aşama aşama gelişemeyeceğini ortaya koyduk. Tabii ki bir canlı tesadüfen meydana gelemiyorsa elbette ki yaratılış ve bununla ilgili doğada bunların birçok örneği var değil mi
tabii,
Sayın Erkan Sayın?
Tabii. Hayır zaten sadece işte organlar değil canlıların kendileri bu kompleks yapıya sahip. Zaten hani çevremizdeki hangi canlıyı incelesek en büyüğünden evet. en küçüğüne hani böyle çok günlük hayatımızın içinde görüp çok da önemsemediğimiz bir takım canlılara mesela sivrisinek gibi o kadar büyük mucizelerle karşılaşıyoruz ki zaten o yapılardan herhangi bir tanesinin öyle kör tesadüflerle oluşması falan mümkün olmadığı gibi yani şu anki insanın aklıyla bilgisiyle teknolojisiyle yapamayacağı şeyler söz konusu. Yani o büyüklüğe daha doğrusu o küçüklüğe sığdırılabilecek
evet.
bu tip sistemler. Mesela şimdi sivrisineği inceliyorsunuz diyelim normalde hepimiz biliriz gece karanlıkta sivrisinek gelir açıkta kalan et parçasını bulur.
Evet kameralarımızda tabii slaytlarımızı göstermeye imkanımız
evet.
varsa. Evet biraz daha yakından baktığımızda çok mucizevi bir canlı görüyoruz.
Evet. Arka o zaman sıradan gidelim istiyorsanız.
Tabii nasıl isterseniz. Bu arka kısmında sanırım kan değil mi bu?
Evet. Yani evet, evet.
Sonra o
evet.
fotoğrafta açıkça görülebiliyor. Bunların yaşamları tabii başından itibaren.
En başından itibaren. İsterseniz hani oraları biraz hızlı hızlı geçebiliriz.
Tabii tabii.
Şimdi ilk yumurtalarını yumurtladığı zaman dişi sivrisinek bunları birbirine yapıştırıp bir sal haline getiriyor.
Gibi, evet. Bir yakın çekim yapmamız mümkünse evet. Daha iyi görürüz.
Sal haline getiriyor.
Biraz daha yakına girebilirsek. Şu arkasında sanki kurşun kalemleri böyle yan yana dizmişsiniz gibi.
Ve böylece yumurtaların suda batıp ayrı ayrı teker teker dağılıp yok olmasını engellemiş oluyor. Bu sal şeklindeki yumurta topluluğu suyun üzerinde yüzüyor.
Sağ alttaki resmi de biraz tabii daha detaylı görmek mümkün olursa orada da sivrisinek bakın bunların hepsini bir araya toplamış yumurtaları. Sanki kurşun kalemler gibi birbirine kenetlemiş ve suyun üzerinde bunlar bir sal gibi yüzüyorlar, batmıyorlar değil mi?
Evet.
Sonradan yumurtalardan çıkma
zamanı herhalde. İşte bir pupa dönemi yaşıyorlar. Larvalar suyun içinde mesela orada çok mucizevi bir detay var. Şimdi suyun içinde asılıymış gibi duruyorlar. Bu canlıların suyun içinde yaşayan, ileride sivrisinek olacak bu canlının oksijene ihtiyacı var.
Buradaki soldaki resimde gördüğümüzde ona biraz daha detaylı girebilirsek bakın burada suyun seviyesi, su yüzeyi tam
yukarısı
kısmında kalan kısmı ve burada altta da larvanın
kendisi
görüyoruz.
Var.
Sivrisinek bunun içinde.
İçinde ve o aradaki parça da
kamış gibi bir şey.
Evet, kamış gibi bir şey. Bu şinovker gibi vazife yapan bir organ. Yani bununla suyun dışına ulaşmış oluyor ve havadaki oksijeni oradaki o boru tüp aracılığıyla vücuduna taşımış oluyor. Sağdaki, ve bu şekilde suyun içindeki yaşantısına devam ediyor. Sonra bir müddet sonra pupa dönemi başlıyor.
Soldaki.
Evet, soldaki.
Resmin solundaki yapı pupa.
Pupa. Burada bir kabuğun içinde oluşumuna devam ediyor sivrisinek. Belli bir olgunlaşma süreci geçiyor. Ve bu olgunlaşma sürecinin bittiği anda sivrisinek
artık
çok mucizevi bir hareketle, bilmiyorum bu video mu yoksa sadece
bakalım.
Fotoğraf mı?
Evet, burada. Ama şu anda sanırım gösteremeyeceğiz.
Evet. O pupanın içinden suyun yüzeyine çıkıyor. Şimdi burada da bir mucize gerçekleşiyor. Sivrisinek suyun yüzeyine çıktığı zaman ayaklarıyla suya basıyor.
Bu resimdeki gibi değil mi? Tam şu ön ayakları.
Yani normal koyuyor. Sanki hani camdan bir yüzeye basarmış gibi basıyor. Evet. Ayakları ıslanmıyor ve batmıyor. Normal şartlarda ayaklarının hemen ıslanması lazım.
Evet.
Ve dolayısıyla ıslanıp, kanatlarını ıslanıp falan batıp zaten hiç daha uçmaya başlayamadan yok olması lazım. Ama sivrisinek böyle olmuyor. Çünkü daha o pupanın içinde gelişimi devam ederken ayakları suya temasını engelleyen, ıslanmasını engelleyen wax tipi, yani böyle bir kaygan,
bal mumu gibi
bir sıvıyla kaplanmış olarak o pupanın dışına çıktığı için suya bastığında hiç ayakları ıslanmadan gayet güzel suyun üzerinde duruyor.
Burada bu soruyu sormak lazım değil mi? Ayaklarının yüzündeki o wax dediğiniz şey nereden biliyor değil mi?
Nereden
biliyor? Küçük hayvan.
Tabii yani, yani pupanın içindeyken onun oradan çıktığı zaman
suyun olacağına basacağını.
Nereden oraya bastığında bunun böyle bir şey dediğini nereden biliyor? Şimdi asıl çok daha mucizevi şey, daha çok yakın bir zaman önce suyun altında baş aşağı yaşayan bir canlı var. Pupa dönemine girmiş. O dönemden çıkmış, suyun üstüne basmış. Şimdi bu canlı daha önce uçma eğitimi almamış. Herhangi bir kursa tabi tutulmamış.
Evet.
Pupanın içinde ona kimse uçmayı falan da anlatmamış.
Evet.
Uçma diye bir kavramdan bile haberi yok.
Evet.
O suyun yüzeyine çıktığı an çok kısa bir süre sonra dünyanın en mükemmel sistemiyle uçmaya başlıyor.
Evet.
Ve hiçbir problem yaşamadan, hiçbir acemilik yaşamadan çok mükemmel bir sistemle uçmaya başlıyor. Ondan sonra da bizim bildiğimiz sivrisineğin hayatı başlamış oluyor. Bu da nedir? Mesela hepimiz işte hani özellikle yaz dönemlerinde bir sıkıntıdır. Gelir gece yatarken açıkta kalan bir et parçasını hemen kolaylıkla bulur, oraya konar. Şimdi bunu nasıl yapıyor sivrisinek?
Evet.
Karanlıkta, zifiri karanlıkta normalde görememesi lazım. Sivrisinek bunu vücut ısısını algılayan özel algılayıcıları sayesinde. Yani
burada
gece ona
daha
görüş
yakın girebilirsek
görüş imkanı veren
evet.
ısı dürbünü benzeri.
Sağdaki resimde daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Evet, buradaki.
Evet. Bu algılayıcılar sayesinde.
Algılayıcılar sayesinde.
Bizi vücudumuzun yaydığı sıcaklıklara göre görme imkanına sahip oluyor. Böyle olunca da tabii işte elbise olan yerler daha az sıcak oluyor. Açıkta kalan et parçaları daha sıcak olduğu için oraları hemen fark edip açıkta gelen et parçasının üstüne konuyor.
Bu resimde görülen insan resimlerinin mesela renkleri seyircilerimizi bilgilendirmek açısından mesela yüzü daha kırmızı, eli daha mesela sarı gibi. Bunun da anlamı işte yüzünün sıcaklığının daha yüksek daha olması. Bu bir infrared görüş sistemi diyebiliyorum ben. Evet. Bunun diyorsunuz ki sivrisineklerde bu sistem
yaratıldıkları
var.
Andan itibaren bu sisteme sahipler.
Maşallah.
Ve bu sisteme sahip oldukları için de zaten işte gelip karanlıkta kendilerine lazım olan yavrularını, yumurtalarını beslemek için ihtiyaç duydukları o kana ulaşabilecekleri canlı et parçasını hemen tespit edip üstüne
bir de damarın yerini de net tespit ediyorlar.
Tabii çünkü oradaki sıcaklık daha fazla olduğu için kan geçen yerde.
Evet.
Böylece tam nokta tespiti yaparak onun üstüne konuyorlar. Şimdi konmalarıyla iş bitmiyor, zaten başlıyor. Onların büyüklüğüyle kıyaslandığı zaman bir ağaç kabuğu kadar kalın bir yapı. Mesela insandan bahsediyorsak diyelim, insan derisi hani bizim için ince bir şey ama sivrisineğin büyüklüğünü düşünürseniz iğnesini çok kalın bir yapı.
Evet.
Bunu aşması lazım. Bizim sivrisineğin iğnesi dediğimiz şey aslında karşılıklı testerelerden oluşan bir kesme sistemi.
Evet, bunu slide'da daha yakından görmek mümkün.
Evet, yakın çekimi alabilirsek.
Yakın çekimde, bakın şu sağdaki resimlerde, bu aşağıda yan yana koyulmuş iki bıçak gibi, değil mi?
Bunlar ileri geri hareket ederek deriyi bir testere gibi kesiyorlar.
Evet.
Daha sonra sivrisinek meydana getirdiği bu yarığın içine yarım daire şeklindeki iki tüpü, bunlar da yukarıda gözüküyor.
Şunlar.
Evet. Bu açtığı yarıktan içeri sokuyor. Şimdi burada olması gereken bir olay daha var. Normalde derimiz kesilirken canımızın yanması lazım. Yani bizim sinir sistemimizin uyarılıp canımızın yanıp bizim hemen bu işe bir tepki göstermemiz lazım.
Evet.
Bu olmuyor. Bu olmuyor çünkü sivrisinek orayı keserken orayı kısmi olarak uyuşturuyor. Yani tıbbi deyimiyle lokal anestezi yapıyor. Normal cerrahların, doktorların bir yeri keserken kullandıkları sistemi kullanıp orayı lokal olarak, kısmi olarak uyuşturuyor.
Evet.
Biz böylece orada ne olduğunu hissetmiyoruz kesilirken. Daha sonra işte o iki tüpü bir hortum şekline getirip oraya sokuyor, damara ulaşıyor ve damardaki kanı çekmeye başlıyor. Şimdi burada da bir olay gerçekleşmesi lazım. Damardaki kan oksijenle temas ettiği an normalde pıhtılaşıyor. Bu içindeki hemoglobinden kaynaklanıyor. Oksijenle birleşince pıhtılaşıyor. Bu kanın durmasını sağlıyor. Şimdi bu durumda o kan akarken oksijene temas ettiği an pıhtılaşıp tıkaması lazım hortumunu. Bu da olmuyor. Bunun olmama sebebi de sivrisinek o kanın içine pıhtılaşmayı engelleyen bir kimyasal salgılıyor. Yani yine tam bir doktor gibi önce lokal anestezisini yapıyor, sonra o anda kanın akmasına ihtiyacı olduğu için kanın pıhtılaşmasını engelleyen kimyasal maddeyi oraya ekliyor ve böylece kanı çekiyor.
Evet.
Biz zaten sivrisinek o kesme sistemini oradan çektiği zaman ancak uyuşturucunun etkisi geçince bir acı hissediyoruz. Ve daha sonradan meydana gelen o kaşıntı da zaten oraya enjekte edilen, uyuşturmak için kullanılan kimyasal maddeden kaynaklanıyor. Böylece sivrisinek kanı alıyor ve gidiyor. Şimdi burada
kısa bir duyuru yapmak istiyorum.
Tabii ki.
Bir sonraki slide'dan önce. Sayın seyircilerimiz, Amerika'nın en iyi 100 programı arasında gösterilen Leslie Marshall Show diye bir radyo programı var. Bu gece Sayın Adnan Oktar bu Leslie Marshall Show'da canlı bir yayına çıkacak. Bunu harunyahya.tv adresinden seyretmeniz mümkün. Bunu dinlemeniz mümkün. Türkçe tercümede olacak bu yayın esnasında. Bunun için İngilizce bilmeyen dinleyicilerimiz de rahatlıkla girip bu reportajı harunyahya.tv'den seyredebilirler. Saati ise 02:20. Yani bu geceyi sabaha bağlayan 2:20 geçe ile 3 arasında, sabah 3 arasında yaklaşık 40 dakikalık bir programda Leslie Marshall Show'da tekrar etmekte fayda var. harunyahya.tv'de Sayın Adnan Oktar canlı bir radyo programına çıkacak. 02:20 ile 3 arasında inşallah diyoruz.
İnşallah.
Evet.
Evet, şimdi burada işte aklı olduğunu iddia eden biz insanların, ki akıllı varlıklarız, Allah evet, öyle yaratmış, mutlaka şu soruyu kendisine sorması lazım. Bütün bunları bu sivrisinek nasıl yapıyor?
Evet.
Çok basit bir soru. Yani biz bu soruyu sormadan geçip gidemeyiz. Yani öyle bir lüksü yok kimsenin. Yani böyle bir canlı var. Bu canlı nasıl var olmuş? Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben işte işime giderim, gelirim. Akşam yemeğimi yerim. Yılda bir kez tatile çıkarım. İşte tamamdır, hayat budur falan. Sivrisinek evet, işte falan. Böyle bir şey yok. Yani çünkü o sivrisinek var. Ve biz görebiliyoruz. Yani şu anlattıklarımızı dünyada, hani bizim gözümüzle görüp bilebildiğimiz yaratılmış varlıklar içinde algılayabilen, görebilen,
evet,
bunlar üzerinde konuşabilen tek canlı biziz. Eğer biz insan olmakla övünüyorsak, akıllı olmakla övünüyorsak, biz böyle bir konuyu es geçemeyiz. Biz bunun üstünde mutlaka konuşmak ve buna bir açıklama getirmek zorundayız.
Evet.
Nasıl? Nasıl yapıyor sivrisinek? Şimdi ne diyeceksiniz? Sivrisinek kendisi mi yapıyor diyeceksiniz? Yani bu akıl almaz bir iddia olduğu çok
evet, net.
İşte evrimciler kalkıyor, daha akıl almazını söylüyor, tesadüf olmuş diyor. İşte hani biraz önceki o indirgenemez kompleksiz, hangisi tesadüf olmuş?
Evet.
Ya tesadüfen testere gibi kesme sistemi meydana gelir mi? Bu nasıl bir tesadüf ki o testere sisteminin tam yanında o keserken hiç bilmediği bir canlının sinir sistemini etkisiz hale getirecek uyuşturmaya yarayan kimyasal madde de orada meydana gelir.
3 gün önce su altındaydı zaten.
Hayır yani, zaten hani hakikaten komedi gibi yani, hani bunu açıklamak bile insana
evet,
komik geliyor. Çünkü hani düşünün yani bir tesadüf nasıl bir tesadüfse, kesme sistemi yapıyor bu tesadüf. Bir de keserken karşısındaki canlı onu da biliyor. Onun sinir sistemi var, onu da biliyor. Onu etkisiz hale getirecek uyuşturucu kimyasal maddeyi de biliyor. Formülünü biliyor.
Evet.
O formüle göre de onu üretecek sistemi de orada kuruyor. Kendisine kan lazım, kanın yerini tespit etmiş. Kanın pıhtılaşacağını da biliyor. Sonra o kanın pıhtılaşmasının nasıl engelleneceğini, o kimyasal maddenin de formülünü biliyor. Yani öyle bir şeyden bahsediyoruz ki ortada kimya profesörleri, fizik profesörleri, böyle bir ordu olması lazım. Bunların çok ciddi bir çalışma yapıp bir de laboratuvarlar oluşturması lazım. Ya şu anda biz şu anki teknolojiyle ulaştığımız bilim seviyesiyle sivrisinek büyüklüğü içindeki, yani büyüklüğündeki bir yere bunları yapamıyoruz zaten. Yani şu anda ulaşılan teknolojide, hani yapsak bu herhangi bir şeyin ispatı veya bir şey değil. Yani olabilir, hani gün gelir o kadar mikro seviyede de neyle, insan aklıyla, bilgisiyle, teknolojisiyle bir şeyler yapabilir. Ama şu anda onu bile yapamıyoruz.
Erkan yine bir Bey, duyurumuz evet, var herhalde. Evet. Var. Şu anda arkadaşlarımız İsviçre'de yaptıkları konferansa bir ara vermişler. Daha doğrusu 10 dakika sonra, yanılmıyorsam bu aradan sonra Sayın yazar, Sayın Adnan Oktar beyefendi evet, konferansa bağlanacak. Bunu da az önce de duyurduğumuz gibi www.harunyahya.tv ve www.en.harunyahya.tv adreslerinden seyircilerimiz burayı canlı olarak bu konferansa bağlanmaları mümkün olacak. İnşallah
ve Sayın Adnan Oktar'ın konuşmasını da evet, dinleyecekler. Zaten bir tanesi burası, yani buradan yayınlanacak.
Evet.
Sitelerden biri burası ve bir de ayrıca www.enn.harunyahya.tv'den de
arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre de www.harunyahya.tv adresinde sanırım bir fazlaca bir yüklenme olmuş. Belki yeni bağlanmak isteyen seyircilerimiz olursa en.harunyahya.tv adresini belki yazmaları
tercih edebilirler.
Teknik evet, açıdan belki daha kolaylaştırıcı bir şey olabilir. Seyircilerimize bunu tavsiye ediyoruz. Yaklaşık bir 5-6 dakika sonra herhalde Sayın Adnan Oktar bağlanmış olacak.
Evet,
canlı yayına başlayacağız. İnşallah.
İnşallah.
Evet, kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Yalnızca sivrisinekler değil tabii, birçok kelelerde anlattığımız bal arısı örneği de. Yani onu ne kadar anlatsak azdır. Çünkü bal arısı gerçekten yani üzerinde bilim adamlarının ciltlerce çalışmalar yaptığı, bunlarla Nobel ödülleri kazandığı, son derece mucizevi bir hayvan. Bal arısının yaşamının ilk anından itibaren çok büyük bir organizasyonları var. Yani hepsinin belirli bir görevi var. Hangi zamanda hangi işleri yapacakları belli. Ve bunlardan daha da önemlisi, bunları yaparken nasıl birlikte kendi aralarında organize olup işbirliği içerisinde olmaları çok mucizevi. Ve özellikle bunlardan birisini örnek vermek gerekirse, petekler var, içlerini balla dolduruyorlar. Bu petekleri yaparlarken biliyorsunuz altıgen bir şekil kullanıyorlar. Yani dünyanın neresine gitsek bu böyle. Yani Afrika'ya gidin, aynı altıgen. O bal petekleri aynı altıgen. Çin'de aynı şekilde, Amerika'da aynı şekilde. Niçin altıgen? Yani burada durup bir düşünmek gerekiyor. Evet. Yani niye daire değil, niye işte beşgen değil, üçgen niye değil, üçgen, dörtgen değil. Değil, kare değil. Şimdi baktığınızda dairesel bir yapı içerisinde bal depolamak çok verimli bir depolama şekli değil. Çünkü ortasında yer kaybediyoruz. Beşgen için de aynı şekilde aynı şeyi söylemek mümkün. Üçgende ve dörtgende bu sefer tabii baktığımızda yer kaybı olmuyor. Ancak matematiksel olarak üçgenin ve dörtgenin etrafı altıgenin etrafına göre, yani çevresinin uzunluğuna göre daha fazla. Böylelikle altıgen en uygun şekil olmuş oluyor. Ve böylelikle
en az malzemeyi kullanmış,
en az malzemeyi kullanmış
yani
oluyor.
Yani bu şimdi sonuçta bir depo yapıyor. Deponun duvarları var.
Evet.
Eğer bu kare olursa, üçgen olursa daha büyük duvarlar kullanmış olacak alan olarak. Dolayısıyla daha fazla malzeme kullanmış olacak. Evet. Ama arılar var oldukları ilk günden beri, yaratıldıkları ilk andan beri en mükemmel depolama sistemiyle.
Evet.
Altıgen depolarla depoluyorlar ürettikleri balı. Böylece en az bal mumunu kullanarak en fazla balı depoluyorlar.
Evet. Bu arada bir düzeltme daha yapmak istiyorum. Teknik açıdan arkadaşlarımız uyardılar. harunyahya.tv sitesinden izlemek teknik açıdan daha rahat olabilirmiş izleyicilerimiz için. Evet. Oraya bağlanmalarında fayda var.
Tamam. Birazdan yani şu anki site.
Evet.
Buradan evet. Devam edebiliriz.
Biraz sonra, az sonra bağlanacağız.
İnşallah.
İnşallah. Bu altıgenleri de bal arılarının nasıl yaptıkları da çok ayrı bir mucize. Binlerce bal arısı bunu peteğin farklı noktalarından başlayarak yapmaya başlıyorlar. Buradaki slide'da da gördüğümüz gibi binlerce bal arısı işte sağdan soldan dışarıdan bunları böyle inşa etmeye başlayarak yavaş yavaş ortada birleştiriyorlar. Ve bu ortada birleştiğinde bakıyoruz. İlk altıgenin çevresi neyse son altıgenin ortada yapılmış olan altıgenin çevresi de o. İç açılarına bakıyoruz. Bütün iç açıları kusursuzca hesaplanmış. Ve hiçbirinde de yani en son yapılan altıgende hiçbir hata yok. Birleşme yerleri mükemmel bir şekilde tespit edilmiş. Birincisi neyse sonucu da o şekilde tıpatıp birbirinin aynı. Şimdi burada düşünmemiz gerekiyor. Yani biz bilinçli insanlar olarak yani birbirimize bir adresi tarif etmekten zaman zaman aciziz. Yani mesela sağa buradan dön, kalkalım, sağa dön, sola dön. Yani burada söz konusu olan binlerce bal arısı. Yani hepsi ve bu daha da enteresanı bu bal arılarının bilimsel olarak kör oldukları, yani birbirini görmediklerini biliyoruz. Peteğin içinde bir gün ışığı da yok. Karanlık. Peki bunlar nasıl birbirleriyle haberleşiyorlar? Yani ben buradan başlıyorum, sen de oradan başla mı diyorlar. Nasıl oluyor bu? Yani bunu gerçekten açıklamak gerekiyor. Bu böyle olamayacağına göre demek ki bunlar bir şekilde üstün bir güç, bir akıl tarafından yönetiliyor ve yaptıkları işi nasıl yapacaklarını kendine tarif ediliyor olması gerekiyor. Aksi takdirde böyle bir yapının ortaya çıkması kesinlikle mümkün değil.
Yani bir de niye böyle bir şey yapsın? Yani balı niye depolasın?
Evet.
Bir de belki biraz sonra anlatacaksınız. Kendi ihtiyaçlarının yaklaşık 10 katı fazla balı üretiyor.
Evet, evet.
Hem de arılar gibi her şeyi çok ince ince hesaplayan, yani en ekonomik depoyu yapan, evet. Uçarken en ekonomik şekilde en az enerjiyle uçan, deposu boş kalsın diye çiçek tozu almaya gittiği zaman ona göre vücuduna yakıt yükleyen bir canlı ihtiyacının 10 katı fazla bal üretiyor. Niye? İnsanlara şifa olan balı üretmek için.
Evet, maşallah.
Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi inşallah.
Maşallah. Tabii balarlarının balı üretmek için kullandıkları o şerbet, nektar denilen şerbeti nasıl buldukları da ayrı bir bilimsel bir çalışmanın konusu. Çünkü bir bal arısı gidip bir nektar kaynağı bulduğunda bunu dönüp arkadaşlarına tarif etmesi gerekiyor. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bir kilogram balı üretebilmek için çok ciddi miktarda yol kat etmeleri, büyük bir enerji sarf etmeleri gerekiyor. Çünkü çok ufak miktarlarda toplanan nektarlarla ancak milyonlarca arının birlikte çalışmasıyla ancak o kadar miktar bir bal üretilebiliyor. Ve dediğiniz gibi zaten ihtiyaçlarının 10 katını üretebiliyorlar. Dolayısıyla çok bilim adamı gibi çok ince ince ve çok iktisatlı davranmak zorundalar.
Evet.
Bunun için de tabii çok müthiş teknikler, yöntemler kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela balın bal arısının dans etmesi. Bu bal arısı herhangi bir nektar kaynağı bulduğunda, mesela buradaki resimde de görülebiliyor mu acaba tam?
Evet.
Mesela şurada ağaçların yanında diyelim ki bir tane nektar kaynağı buldu. Bunu bulan bal arısı hemen büyük bir süratle tekrar kovana geri dönüyor. Ve bu bulmuş olduğu nektarın istikametini arkadaşlarına tarif etmeye başlıyor. Ve bunu yaparken de çok müthiş bir yöntem kullanıyor. Dans ediyor. Buradaki resimde de görüldüğü gibi, alttaki resimde görüldüğü gibi nektar kaynağının istikametini burada yapmış olduğu, vücuduyla yapmış olduğu dansla 8 benzeri, 8 rakamına benzeyen bir şekil çiziyor. Ve bu şeklin ortasında vücudunu hafifçe titretiyor. Bu vücudunun titretmesindeki frekans diyorlar buna. Bunun sayısı ne kadar çoksa istikamet o kadar uzak olmuş oluyor bildiğim kadarıyla. Bu titretme hareketini yapmadan tam dairesel yönler çizerse yine 80 metreye kadar olan nektar kaynakları için 8 rakamını çizmeden sadece bir dairesel bir şekil çiziyor. 80 metreden sonra olan nektar kaynakları için de orta 8 olup 8 çizip 8'in ortasında da vücudunu titretiyor. Ama burada çok daha fazla detaylar var bildiğim kadarıyla.
Tabii ki. Yani, zaten çünkü sadece mesafe değil.
Evet.
Tam anlamıyla yönünü, uzaklığını bildiriyor. Artı gidip gelirken şimdi güneşin yerine göre bir tarif var.
Evet.
Ama gidip geldiği sırada orada bir güneşin yeri değişiyor.
Evet.
Onu da hesaba katarak tarif yapıyor.
Evet. Bir de bildiğim kadarıyla kovanın içinde yani petekler de bu şekilde duruyor. Yani bunun üzerinde bir yatay bir dans söz konusu. Evet. Yani onu da izleyicilerimize gösterirsek bunu mesela kovanın içinde petekler böyle dikey bir şekilde duruyorlar. Ve arı bunun üzerinde dans ediyor. Yani buna göre
bir tarif yapıyor.
Yani burada sadece iki boyutlu değil. Bu resimde biz iki boyutlu görüyoruz çizimde ama
evet.
O aslında üç boyutlu. Ve kovanın içinde ışık yok. Bal arıları birbirlerini göremiyorlar. Körler ve sağırlar bildiğim kadarıyla. Şimdi bunların hepsini birbirine getirdiğinde bunlar nasıl haberleşiyor birbirlerine? Bu 8 şeklini çizerken diğer arılar vücudunu titrettikleri noktada antenleriyle vücudunu titreten arıya dokunuyorlar.
Hı hı.
Ve dokundukları zaman onun mesafesini bulabiliyorlar.
Zaten onunla ilgili bir deney yapılıyor belki anlatacaksınız. O deneyde de zaten sadece dansı izleyen arıların besin kaynağını bulabildiğini tespit ediyorlar.
Evet. Filmimiz maalesef onu göremeyeceğiz ama üzerine boyayla işaretliyorlar.
İşaretliyorlar evet. Ve sonra da sadece o işaretli boyayla işaretlenmiş olan arıların gidebildiğini, diğer hiçbir arının orada olmadığını görüyorlar. Mesafesine kadar tarif ettiğini görüyorlar.
Evet ve nektar kaynağına ulaşabilmek için tam oraya erişecek kadar yanılmıyorsam bir enerji alıyorlar vücutlarına.
Evet. Çünkü o gittiği zaman işte orada tamamıyla vücudu boş olsun daha fazla nektar alabileyim diye.
Evet ve oraya gidene kadar bir hakları var çünkü tam gidip dönecek kadar bir...
Dönecek kadar da yok. Gidiyorlar eğer orada kalıyorlar eğer orada besin alamazlarsa.
Evet yani... tam hedefi tespit edemezlerse orada tabii, enerjisi kalıp düşüyor.
Düşüyorlar. Onun çünkü onu evet. da mesela şeyde deneyde koydukları işte o besin kaynağını biraz ileri taşıdıkları zaman oraya kadar gelen bal arısı enerjisi bitip düşüyor, uçamaz hale geliyor.
Evet. Şimdi tabii ki bütün bunları düşünmemiz gerekiyor. Yani bir bal arısı bu kadar binlerce bal arısı bir araya geldiğinde bu organize işleri nasıl yapabiliyorlar? Yani böyle kendimden de düşündüm. Gerçekten böyle bir süpermarketten alışveriş yapıyordum. Süpermarketten böyle bal petekli bal satılıyor biliyorsunuz. Evet. İzleyicilere de tavsiyemiz bir gidin gerçekten süpermarketten bir bal peteğinde balı alın. Ben böyle yani dikkatlice böyle hani yakına girip böyle biraz uzun uzun baktım. Gerçekten yani hep böyle insanın kafasında maşallah yani böyle bir sanki oradan reçel alıyormuşuz kavanozunda gibi böyle bir bilinçaltında bir şey oluyor. Yani sanki o petekleri o kavanozun içinde gördüğümüz o fabrikadan çıkmış gibi biz hani böyle bilinçaltımızda böyle bir yanılgı oluyor. Evet. Onu aslında arı yapıyor yani bu bir hayvan bir böcek yani sonuçta.
Evet, küçücük aklı olmayan, şuuru olmayan.
Evet yani hepsi altıgen içine de güzel güzel doldurmuş yani. Bu gerçekten üzerinde derin düşünmesi gereken bir konu. Ve on binlercesi birlikte yapıyor bunları. Ve ömürleri boyunca bunu yapıyorlar. Bundan başka hiçbir şey yapmıyorlar diyebiliriz yani. Bütün yani dişi benim bildiğim kadarıyla dişi arılar sadece nektarlardan gidip çiçeklerden gidip nektar toplayabiliyorlar. Çünkü vücutlarında polen toplamaya yarayan organlar yalnızca dişi arılarda var. Erkek arılar beslenmekle yani beslenmeleri gerekiyor erkek arıların. Bir kovanda yaklaşık %80'i dişi arıyken yaklaşık %20'si erkek arılardan oluşuyor. Ve erkek arılar dişi arılar tarafından besleniyorlar.
Dişi arılarında işçi olanları.
İşçi olanları.
Bunları yapıyorlar.
İşçi olanları ve sadece işçi dişi arılar gidip çiçeklerden nektar toplayabiliyorlar. Evet. Ve zaten yanılmıyorsam 6-7 haftalık bir ömürleri var. Ve bu ömürleri de zaten çiçeğe giderken yolda gidiyor. Yani bütün canını yani o nektarı toplarken veriyor yani.
Bu ürettiklerin de onda birini kendileri kullanıp onda dokuzunu da Allah'ın bir lütfu, insanlara bir rahmeti ve ayet-i kerimede belirtildiği üzere insanlar için şifa olan balı üretmek için yaşamlarını o şekilde harcıyorlar.
Tekrar hatırlatmamızda fayda var. Ben bir daha ekrana getireyim. Birazdan bağlanacağız diye arkadaşlarımız haber verdiler. harunyahya.tv ve en.harunyahya.tv adreslerinden canlı olarak İsviçre'de arkadaşlarımızın yaptığı konferansa Sayın Adnan Oktar Beyefendi canlı olarak bağlanacak. Ve bu adreslere giren sayın seyircilerimiz de bu konferansı canlı olarak seyretme imkanına sahip olacaklar. Şu anda bir kısa ara verelim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz.